Ayram 30, sayfa 316. Tam o anda telefonunun boğuk mesaj sesini duydu. Hemen açtı. Mutlu yıllar güzelim. Hediyeni sonra vereceğim. Öpücükler. Corin, o mu diye sordu. Evet, eli sırıttı. Hediyemi sonra verecekmiş. Tam ona yakışır bir davranış. Nikki elinde kremalı pastayla homurdanarak gelmişti. Seni nereye götürüyormuş? Şey, onu yazmamış. Göster şu mesajı. Nikki telefonu elinden kaptı. Bu da ne demek? Nikki, Corin'in uyarıcı tondaki sesi duyuldu. Evet, hediyeni sonra vereceğim. Fazlaca belirsiz bir mesaj değil mi? Bu onun doğum günü, karışma. Aynen öyle. İşte bu yüzden düşüncesiz bir erkek arkadaştan gelen sinir bozucu bir mesajın şifresini çözmek için uğraşmamalı. Eli tatlım, ne yapıyorsun? Eli dona kalmıştı. Nikki, bir ilişki ne kadar aptalca olsa da yorum yapmayacaklarına dair koydukları dile getirilmemiş kuralı çiğnemişti. Destek olacak, söylenmemiş şeylere karşı endişelerini dile getireceklerdi ama ne yapıyorsun böyle türünden sözler etmeyeceklerdi. Sorun yok dedi Eli. Gerçekten. Nikki ona baktı. 32 yaşındasın. Neredeyse bir yıldır bu adamla bir ilişki yaşıyorsun. Ona aşıksın ve doğum gününde belirsiz bir tarihte gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bile bile bilmediğin bir kutlama vaat eden sıradan bir mesajı hak ettiğini mi düşünüyorsun? Metreslere en azından pahalı bir iç çamaşırı alınmaz mı? Ya da Paris'te sıra dışı bir hafta sonu tatiline çıkılır. Corin, bu sözlerin yarattığı gerilimden ürkmüştü. Affedersin Corin ama belki biraz değişir diye bunları söylüyorum. Eli tatlım, seni uğruna canımı verecek kadar seviyorum ama bu ilişkiden beklentin nedir gerçekten? Eli kahvesine baktı. Doğum gününün mutluluğu sönüp gidiyordu. Sade bir ifadeyle onu seviyorum dedi. O da seni seviyor mu? Eli birden Nikki'den nefret etmeye başladığını hissetti. Onu sevdiğini biliyor mu? Ona bunu söyleyebiliyor musun? Eli bir cevap verecek gücü bulamamıştı. Corin gözlerini dikmiş Nikki'ye bakarken Nikki omuz silkip kremalı pastayı kaldırdı. Her şeye karşın mutlu yıllar. Tekrar kahve isteyen var mı? Eli bilgisayarının başına oturdu. Masası bomboştu. Resepsiyondan kendisine çiçek geldiğini bildiren ne bir not, ne çikolata, ne de şampanya vardı. Önemsiz postalar dışında e-posta kutusuna 18 mesaj gelmişti. Geçen yıl bir bilgisayar alan ve hala her cümlesini ünlemle bitiren annesi ona mutlu yıllar dilemek için bir mesaj atmıştı ve kalça kemiği iyileştikten sonra köpek düzeldi ve ameliyatı büyük annenin ameliyatından daha pahalıya patladı diye bir not düşmüştü. Yazı işleri editörünün sekreteri ona bu sabahki toplantıyı anımsatan bir not yollamıştı. Kütüphaneci Rory de ona daha sonra uğramasını ama bütün gün yeni binada olacakları için 4'ten sonra gelmesini yazmıştı. John'dan gelen bir şey yoktu. Üstü kapalı bir tebrik bile gelmemişti. Elinin morali iyice bozulmuştu ve Melissa'nın Rupert'ın peşinden ofise doğru geldiğini görünce irkildi. Masasına göz atarken başının belada olduğunun farkındaydı. Kendini o mektuba öylesine kaptırmıştı ki 1930 baskısından Melissa'nın ondan istediği karşılaştırmalı örneklerden sunabileceği hiçbir şeyi yoktu. Kafede bu kadar uzun süre kaldığı için kendine lanet edip saçını düzeltti ve en azından bir şeylerle ilgilenmiş gibi görünmek için en yakınındaki dosyaları kaptığı gibi toplantıya gitti. Evet, sağlıkla ilgili sayfalar büyük çapta tamamlanıp gönderildi değil mi? Eklem iltihabı ile ilgili makalemiz de hazır mı? Şu köşeye alternatif tedavilerle ilgili bilgiler eklenmesini istiyorum. Eklem iltihabı olan bir ünlü var mı? Varsa koyalım. Sayfayı canlandırmış oluruz. Bu haliyle biraz iç karartıcı duruyor. Eli sayfaları karıştırıyordu. Saat neredeyse 11'di. Çiçek yollasa ne kaybederdik? Kredi kartına yansımasını istemiyorsa nakitle ödeyebilirdi. Daha önce yapmıştı. Belki de ondan uzaklaşmaya çalışıyordu. Barbados tatiline karısıyla yakınlaşmak için gitmişti belki de. Ona sandığı kadar önem vermediğini, böyle korkak bir şekilde ifade etmeyi tercih ediyor olabilirdi. Telefonuna kaydettiği mesajları tarayıp uzaklaşmaya çalıştığına dair belirgin bir ifade bulmaya çalıştı. Savaş gazilerine dair güzel bir yazı. Öpücükler. Öğle yemeği yiyelim mi? 12.30 gibi gelirim. Sen bambaşkasın. Bu gece konuşamam. Mesaj atmaya çalışırım. Öpücükler. Genel bir değişim olduğunu söylemek mümkün değildi. Bunlar çok kısa mesajlardı. Eli arkadaşının duygusuz yorumlarını düşünüp iç geçirdi. Ne yapacaktı şimdi? Ne kadar da az şey bekliyordu. İyi ama neden? Çünkü daha fazlasını isterse John'un köşeye sıkışmasından ve ilişkilerinin bitmesinden korkuyordu. Nasıl bir anlaşma yaptıklarının farkındaydı. Yanıldığını iddia edemezdi asla. Ama bu kadar azla yetinmeyi nasıl kabul edebilirdi? Tutkuyla sevildiğini bilip de şartlar yüzünden ayrı kaldığını bilmek başkaydı. Ama böyle bir histen eser yokken ilişkiyi yürütmeye çalışmak. Eli başını kaldırdığında 10 çift gözün üzerine dikildiğini gördü. Önümüzdeki pazartesi gününün baskısıyla ilgili fikirlerini paylaşacaktın bizimle. Melisa'nın gözlerinde hem boş hem de her şeyin farkında olduğunu gösteren bir ifade vardı. Geçmiş ve günümüz sayfaları için. Eli, evet dedi ve kızardığını gizlemek için kucağındaki dosyayı karıştırmaya başladı. Evet, eski sayfaların doğrudan açılabileceğini düşünüyorum. Çözüm sunan bölümler olduğu için geçmişle günümüzü karşılaştırabiliriz. Evet dedi Melisa. Geçen hafta senden yapmanı istediğim şey buydu. Bulduklarını gösterecektin. Ha, kusura bakma ama o sayfalar hala arşivde. Kütüphaneciler, özellikle de taşınma durumundan ötürü dosyaların yerli yerinde kalması konusunda çok hassaslar, diye kekeledi. Neden fotokopilerini çekmedin? Ben eli işi son ana bırakmışsın. Günler öncesinden hallettiğini sanıyordum. Melisa'nın sesi soğuktu. Diğerleri bu kaçınılmaz infaza tanıklık etmek istemiyormuşçasına gözlerini yere indirmişti. Bu işi başkasına vermemi ister misin? Staj yapanlardan birine verebilirim örneğin. Aylardır bu işin bir gölge gibi beni takip ettiğini biliyor, diye düşündü Eli. Aklımın başka yerlerde, darmadağınık bir otel odasında, bir aileye ait görünmez bir evde olduğunun, orada olmayan bir adamla konuştuğunun farkında. Ondan başka kimseyi görmediğimi biliyor ve bunu gözlerimden anlıyor. Melisa gözlerini tavana dikti. Eli aniden pozisyonunun sallantıda olduğunu açıkça görmeye başlamıştı. Aniden, ben aslında daha iyi bir şey buldum, dedi. Bence bu daha çok hoşuna gidecek. Evrakların arasında duran zarfı patronuna uzattı. Bu konuyla ilgili bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Melisa, kısa mektubu okuyup kaşlarını çattı. Kim olduğunu biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz ama bu konu üzerinde çalışıyorum. Akıbetlerini, kavuşup kavuşmadıklarını öğrenirsem, bence harika bir makale yazabilirim. Melisa başını sallıyordu. Evet, evlilik dışı bir ilişki olduğu belli. 60'larda yaşanmış bir skandala, ahlak değerlerinin nasıl değiştiğine dair çıkış noktası olarak kullanabiliriz bunu. Sence daha fazla bilgiyi bulabilecek misin? Antenlerimi açtım. Ne olduğunu öğren. Toplum tarafından dışlanmışlar mı, hepsini öğren. Rupert, eğer evlilikleri devam ediyorsa deşifre olmak istemeyeceklerdir, diye fikrini belirtti. Bu tür şeyler o zamanlar çok daha önemliydi. Gerekirse kimliklerinin açıklanmayacağına söz ver, dedi Melisa. Ama en azından mektupların yazıldığı dönemden fotoğraflar olması iyi olurdu. Kimliklerinin ortaya çıkması o kadar kolay olmaz o zaman. Henüz onları bulamadım. Teninin gerilmesi Eli'ye bunun kötü bir fikir olduğunu söylüyordu. Ama bulacaksın. Gerekirse muhabirlerden biriyle irtibata geç. Onlar bu tür işleri araştırmakta iyidir. Ve önümüzdeki haftaya işin tamamlanmasını istiyorum. Ama önce şu sorunlu sayfaları hallet. Akşama kadar iki sayfaya yerleştireceğimiz örnekleri istiyorum, tamam mı? Yarın aynı saatte tekrar görüşüyoruz. Melisa, şampuan reklamlarında görebileceğiniz muhteşem, gür saçlarını savurarak kapıya yönelmişti bile. Karşımızda bayan imla şampiyonu. Eli kütüphaneciyi kantinde otururken buldu. Karşısına otururken adam kulaklarını çıkardı. Güney Amerika'ya dair bir rehberi inceliyordu. Boş tabak öğle yemeğinin çoktan yendiğini gösteriyordu. Rory, başım büyük dertte. Yoksa muvaffakiyetsizlik kelimesinde imla hatası mı yaptın? Melissa, Buckingham'ın karşısında dilimi tutamadım ve şimdi makale bölümü için o aşk hikayesinin akıbetini öğrenmem gerekiyor. Ona mektuptan mı bahsettin? Mecbur kaldım, ona bir şey sunmam gerekiyordu. Bana öyle bir baktı ki ölüler diyarına ışınlanacağımı sandım. Aslında ilginç olabilir, biliyorum. Ama ondan da önce 1960 baskılarını bulup günümüzle o dönemin ahlak değerlerini kıyaslayabileceğim bilgiler bulmalıyım. Yeterince açık değil mi? Ama bu zaman alan bir şey ve o iki aşağı neler olduğunu öğrenmek dışında yapmam gereken bir sürü iş var. Eli umutla gülümsedi. Bana yardım edemez misin? Kusura bakma. Benim de işlerim başımdan aşkın. Alt kata indiğimde senin için 1960'tan kalma dosyaları inceleyeceğim zaten. Ama zaten bu senin işin diye karşı çıktı Eli. Rory sırıttı. Evet. Yazmak ve araştırma yapmak da senin işin. Bugün benim doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun. Ha, çok işlensin. Sen de işlerini başkasına yaptırmaya fena alışmışsın. Adam ona gülümsedi ve eli onun kitabıyla MP3 çalarını toplamasını istedi. İzledi. Sonra da iyi dileklerde bulunup kapıya yöneldi. Eli, kapı adamın arkasından kapanırken, ne kadar yanıldığının farkında bile değilsin diye düşündü. 25 yaşındayım ve iyi bir işim var. Ama ev ve araba alıp evlenecek kadar, yani istediğimi yapabilecek kadar iyi bir iş değil. Eli, silik gazete yazısını okurken, çünkü ev ve arabanın yanında bunlardan birine de ihtiyacın var diye mırıldandı. Belki bir çamaşır makinesi alabilirsin. Belki bu sana öncelik tanır. Arkadaşlarımın çoğunun evlendikten sonra yaşam standartlarının düştüğünü gördüm. 3 yıldır çıktığım bir kız var ve onunla evlenmek istiyorum. Evlenmek için şartlarımız düzelene kadar 3 yıl beklemeyi teklif ettim ama o beni beklemeyeceğini söylüyor. 3 yıl diye mırıldandı Eli. Kızı suçlayamam. Ona büyük bir tutkuyla bağlı olduğun izlenimi vermemişsin ki. Ya bu yıl evleneceğiz ya da benimle asla evlenmeyecek. Yaşam standardının düşeceğini söylediğim halde böyle davranması bence haksızlık. Sizce kendimi savunabileceğim başka noktalar var mı? Eli yüksek sesle "Hayır dostum" dedi ve fotokopi makinesinin kapağının altından eski bir gazete sayfası daha çıkardı. Bence kendini açıkça ifade etmişsin. Eli masasına dönüp oturdu ve buruşuk mektubu dosyadan çıkardı. Tek aşkım, gelmezsen birbirimize karşı ne hissedersek hissedelim yeterli olmadığını düşüneceğim. Seni suçlayamam hayatım. Geçen haftalarda üzerine dayanılmaz yükler bindiğini biliyorum ve bunun ağırlığını tahmin edebiliyorum. Seni mutsuz etme düşüncesi beni deli ediyor. Kelimeleri tekrar tekrar okudu. Bunca yıl sonra bile tutku ve aşk kendini gösteriyordu. Kalbimin sana ait, ümitlerimin de senin ellerinde olduğunu unutma demek varken, yaşam standartının düşeceğini ona söyledim diyen bir ukala için neden üzülürdü ki insan? Eli, bu ukalanın kız arkadaşının kaçıp gitmiş olmasını diledi. Eli, e-postasını, sonra da telefonundaki mesajları umutsuzca kontrol etti. 32 yaşındaydı. Başka biriyle evli olan bir adamı seviyordu. Arkadaşları ona saçmaladığını söylüyordu ve haklı olduklarını bildiği için onlardan da nefret ediyordu. Kurşun kaleminin tepesini çiğnerken fotokopisini çektiği sayfayı alıp tekrar inceledi. Ardından bilgisayarında yeni bir mesaj sayfası açıp çok düşünmeden şöyle yazdı. Doğum günüm için gerçekten istediğim tek hediye senin için ne ifade ettiğimi öğrenmekti. Bence bunu açık açık konuşmalıyız. Ben de hislerimi açıklamak istiyorum. Birlikte bir geleceğimiz olup olmadığını bilmek istiyorum. Sonra da şunu ekledi. Seni seviyorum John. Hayatım boyunca hiç kimseyi sevmediğim kadar seviyorum seni ve bu beni deli ediyor. gözleri yaşla dolmuştu. Eli gönder tuşuna gitti. Bütün ofis sanki etrafında dönüyordu. Sağlık sayfasının editörü Caroline'in yan masada telefonda biriyle konuştuğunu, pencerenin önündeki temizlikçiden, ofisin başka bir bölümünde muhabirlerinden biriyle tartışan haber editöründen, ayağının altındaki sehpanın kaybolduğundan bahsettiğini belli belirsizce duyuyordu. Yanıp sönen imleçten, tam karşısında çırılçıplak bekleyen sözlerden, geleceğinden başka bir şey görmüyordu. Hayatım boyunca hiç kimseyi sevmediğim kadar seviyorum seni. Bunu şimdi yaparsam karar verebileceğim. Kontrolü bu şekilde ele almış olacağım. İstediğim yanıtı alamazsam da en azından bir şeyleri anlamış olacağım. İşaret parmağı hala gönder tuşunun üzerinde duruyordu. Yüzüne bir daha dokunmayacak, dudaklarını bir daha öpemeyecek, ellerini vücudumda hissedemeyeceğim bir daha. Bu kelimeler çok değerliymiş gibi bir daha Ellie Howard dediğini duyamayacağım. Masadaki telefon çaldı. Nerede olduğunu unutmuş gibi yerinden sıçrayıp telefona baktı ve eliyle gözyaşlarını sildi. Doğrulup telefonu açtı. Alo? Rory, selam doğum günü çocuğu dedi. Boş bir anında buraya gel. Sanırım senin için bir şey buldum. Gelirken bana bir de kahve getir. Emeğimin karşılığı olarak. Ellie ahizeyi kapatıp bilgisayarına döndü ve sil tuşuna bastı. Ne buldun bakalım? Rory tezgahın üzerine koyduğu kahve fincanını aldı. Adamın saçları toz içinde kalmıştı ve Ellie birinin çocuğuna yapacağı gibi adamın saçındaki tozu silkelememek için kendini zor tuttu. Ona karşı zaten bir kez büyüklük taslamıştı ve ikinci defa gücenmesini istemiyordu. Şeker yok mu? Yok dedi Ellie. Kullanmadığını düşündüm. Kullanmıyorum. Adam tezgahın üzerine eğildi. Bak, patron pusuda bekliyor. Dikkatli olmalıyım. İşin kaçta bitiyor? Ne zaman istersen dedi Ellie. Bana uyar. Adam saçlarını dağıttı. Saçındaki tozlar onu savunurcasına etrafında bir bulut oluşturmuştu. Peanuts'taki şu karakter aklıma geldi. Hangisiydi? Dipnot Peanuts. Charles M. Schulz'un çizdiği karikatür. Çevirinin notu. Ellie başını salladı. Pigpen. Dipnot. Peanuts'ın pasaklı karakteri. Kirpas içinde olan, yıllardır el sürülmemiş kutuları taşıyoruz. 1932'den kalma parlamento yazılarına hala ihtiyacımız olduğuna inanamıyorum. Black Horse'a ne dersin? Yarım saat sonra. Bara mı gideceğiz? Evet. Planlarım olabilir. Ellie ona bulduklarını veremez misin diyecekti ama bunu şimdi söylerse kabalık etmiş olurdu. En fazla 10 dakika sürer. Sonra zaten arkadaşlarımla buluşacağım. Ama benim için hava hoş. İstersen yağını da bırakabiliriz. Ellie arka cebinde sessizce bekleyen cep telefonunu düşündü. Alternatifleri nelerdi? Eve koşup John'un aramasını beklemek mi? Bir akşamını daha dünyanın onsuz döndüğünün bilinciyle televizyonun karşısında oturup kalmak mı? Tamam. Birer içki içelim o halde. Yarım şandi olabilir. Dipnot yarım şandi. Bira ve gazoz karışımı bir içki. Tehlikeyi göze al. Şandi ha? Orada görüşürüz. Adam sırıttı. Elimde çok gizli yazılı bir dosya olacak. Öyle mi? Ben de içkimi ısmarla pis cimri. Bugün benim doğum günüm diye bağıracağım. Seni tanıyabilmem için yakana kırmızı karanfil takmayacak mısın? Kendini ifşa etmene gerek yok. Seni beğenmezsem kaçabilirim böylece. Adam onaylar gibi başını salladı. Mantıklı. Ne bulduğuna dair bir ipucu bile vermeyecek misin? Doğum günü sürprizi olacak. Rory bunları söyledikten sonra çift kanatlı kapıdan gazetenin iç kısımlarına geçip ortadan kayboldu. Kadınlar tuvaleti boştu. Ellerini yıkarken şirketin binadaki günleri sayılı olduğundan kimsenin sabunluğu ya da tampon makinesini doldurma gereği duymadığını fark etti. Ellie, önümüzdeki hafta tuvalet kağıtlarımızı yanımızda getirmemiz gerekecek diye düşündü. Yüzüne maskara ve göz altlarındaki torbalara kapatıcı sürdü. Ruj sürdü, sonra sildi. Yorgun görünüyordu ve burada ışıklandırmanın güçlü olduğunu, bir yıl yaşlandığı için böyle görünmediğini düşündü. Sonra lavabonun yanına oturup çantasından cep telefonunu çıkardı ve bir mesaj yazdı. Sonra derken bu akşamı mı kastediyorsun? Randevularımı ayarlamaya çalışıyorum. Bu mesaj yapışkan, sahiplenici veya çaresiz bir izlenim vermiyordu. Yapacak işleri olduğunu, sayısız teklif aldığını ancak gerekirse onu tercih edeceğini gösteriyordu. Doğru mesajı verdiğinden emin olmak için birkaç dakika daha üzerinde oynayıp mesajı gönderdi. Yanıt neredeyse hemen gelmişti. Ondan geldiğini bildiği her defasında olduğu gibi kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Şu anda bunu söylemem çok zor. Ayarlayabilirsem ararım. J. Elin içinde ani bir öfke büyüdü. Bu kadar mı diye haykırmak istiyordu. Bugün benim doğum günüm ve senin yapabileceğin en iyi şey ayarlayabilirsen aramak mı? Parmaklarını küçük tuşlarda gezdirerek boş ver diye yazdı. Kendi planımı yaparım. Ve aylardır ilk defa Ellie Howard telefonunu çantasına atmadan önce kapattı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Buckingham. Buckingham. Caroline. Reoline. Peanuts. Peanuts. Pigpen. Pigpen. Black Horse. Blackhorse. Charles M. Schulz. Charles. Schulz. Shandy. Shandy.